Herkese merhabalar. Talkcast'in yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Eyüp ve bugünkü aslında Talkcast'in konuğu Burak Su. Abi öncelikle hoş geldin. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp davetimi kabul ettiğin için.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim asıl davet için. Umarım faydalı bir bölüm çıkartabiliriz birlikte.
Ben aslında seni yaklaşık birkaç yıldır tanıyorum. Yani Twitter'dan tanımaya başladım. Özellikle tweetlerinden ve Substack'teki... Tabii önce kendi sitende, sonra Substack'teki içeriklerinden. Sonrasında da işte bir etkinlikte konuşmacıydım ve yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. Hatta işte eskiye de bakarsak ikimiz de İzmirliyiz, Ödemiş'teniz. Öyle bir bağımız da var aslında.
Evet.
Birbirimizin
Bir
Ödemiş
köfte
köftelerini
kardeşi,
like'lıyoruz
evet.
mesela. Aynen,
Ödemiş
kesinlikle
köfte
bir köfte
kardeşliğimiz var, evet.
kardeşliği. Aynen öyle. Tekrardan teşekkür ederim zaman ayırdığın için.
Estağfurullah.
Aslında şöyle başlayabiliriz. Burak Su kimdir? Neler yapar? Nelerden hoşlanır? Öncelikle bunları dinledikten sonra da senin kendi yaptığın işlere ve bireysel içerik tarafına da kısa kısa değiniriz.
Tabii. Yani önce profesyonel kariyerden hani kısacık bahsedeyim. Sonra da aslında benim profesyonel kariyeri iten ve belki de konuşmamızın bir kısmında da kıymetli olacağını düşündüğüm aslında bu generalist olma hikayesinden birazcık bahsetmek isterim. Ben Crop Dişler'in ajans başkanlarından biriyim. Üç ortaklı bir yapı. Gökhan, ben, Barış üç ortağız bu tarafta. Kendi ekiplerimiz var altımızda. Ben strateji, kreatif, dijital pazarlamadan sorumluyum. Barış, Crop'ta da teknik süreçlerden, yazılım, uygulama geliştirme gibi proseslerden sorumlu, Ar-Ge tarafından sorumlu. Gökhan da medya sistem alma tarafında, özellikle performansa bağlı reklamlardan, dijital reklamlardan sorumlu. Biz üçümüz bir araya geldiğimizde aslında bir Voltran gibi bir bütün oluşturuyoruz. Ve bu Voltran içerisinde de işte 35 kişilik bir ekiple markalara hizmet veriyoruz. Buradan önce de Kronberan'ın ajans başkanıydım. Orada 7 yıl kadar çalıştım. Ama onun öncesine gittiğimizde işte ilk şirketimi kurdum. İlk kurduğum şirket benim kendi girişimim. Doktor Morbiç'ti. Ve 2008-2009'lu yıllarda Morbid Justice çıktıktan sonra online lead toplamaya dayanan bir business'tı. Ve yani bu hikayeye böyle geriye doğru gideceğim. Onun öncesi ben bankacıydım. Yapı Kredi'de, Millennium Bank'ta, Bank Europa'da çalışıyordum. Onun öncesi işletme mezunuyum ama tıp fakültesi okuyordum falan gibi böyle bir karışık bir hikaye var.
Tıp fakültesi detayını bilmiyordum açıkçası.
Evet, ben Maltepe Askeri Lisesi'ni kazanmıştım. Maltepe Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra ayrıldım. Üniversite sınavına girmeme izin vermediler. Üniversite sınavında da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni kazandım. GATA'ya beni almadılar askeriyeden ayrıldığım için. Hani kendi isteğimle ayrılmış olsam bile. Dava açtım. Bu arada da bu ek yerleştirmeler var Ekim-Kasım aylarında. Böyle 8-10 puan üstten 9-7 işletmeye girdim. Hani açık kontenjandan dolayı. Orada işletme okumaya başladım. Üçüncü yılımda davayı kazandım. Açtım davayı ve bir anda böyle işletme ve tıp birlikte olur mu acaba deyip böyle son sene işletmeyi bir şekilde bitiririm. Hani af çıkar şu olur deyip tıbba başladım. 3 senede tıp okudum Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde. Orada birazcık Ankaralı oldum ucundan. Şey olarak bakınca. Sonrasında ama tıbba devam etmek istemedim. Ayrıldım. İşletme son sınıfı bitirip bu defa aileden bir an önce kopmak için İstanbul'da bankacı oldum. O dönem işte Pfizer'dı, Fiba Bank, o zaman işte Finans Bank. Onlarla hani görüşmeler yaptım ettim. Hani iş görüşmeleri tabii o zamanlar böyle kariyerin çok başlangıcında yeni mezun. Ya bir yere girelim hani bir an önce bir yerden başlayalım diye başladınız. Ve bankacılık o anlamda yükselen bir trendti. Ve ben bankacılığı tercih ettim birkaç sebepten. Bir kere kurumsal yapılar. Aylık maaş ve benzeri şeyler, ödeme koşulları falan bunlarda hani sefil olmayacağım konusunda böyle bir şeyim vardı. Bir an önce de aileden kopmaya çalıştığım için kendi ayaklarımın üstünde durmak için çok cazip geldi. Ve bankacılık olarak ben şubede çalışmaya başladım. İşte şubedeki müşterilere mevduat satma, hisse senedi satma, yok şunu yapalım, bunu yapalım gibi böyle işlerle başladım. Dolayısıyla aslında satış kariyerine başladı.
Sen aslında sektör seçtin, sonrasında mı marketing ve sales geldi, yoksa o marketing ışığı nerede yandı sende?
Şöyle oldu, oradaki işte şubede satış pozisyonuydu aslında. Executive Sales Trainee pozisyonuna girdim. İşte bize şey diyorlardı, 5 sene sonra şube müdürü olacaksınız, bankanın geleceği sizde falan gaz deyip az ücret verip bizi gazlıyorlardı. Yani biz böyle safça bunlara, benim kuşağım bunlara çok inandı zamanında. Ben aktif satış yapıyordum doğal olarak şubede. Hani gelen müşterilerle ilgilenip aslında bugünkü müşteri temsilcilerinin yaptığı işi yapıyordum. Sonrasında Yapı Kredi'ye geçtiğimde o zaman mortgage kanunu çıktı 2006'da. 2006'nın sonlarında mortgage çok fazla büyüyeceği için Türkiye'de böyle bir fırsat vardı. Ve ben Yapı Kredi'ye genel müdürlüğe pazarlama ekibine geçtim. Burada da dağıtım kanalları bana bağlıydı. Mortgage dağıtım kanalları. Ve aslında pazarlamayla benim ilk tanışmam bu dönemde oldu. Benim şansıma şöyle bir şey vardı. Daha internet, işte internetten lead toplama ve benzeri böyle bir tarz business'lar çok ilerlememişti. Ve ben aslında bankada dağıtım kanalları da bana bağlı olduğu için mortgage tarafından şöyle bir şey uyandım. Aslında bir internet sitesi olsa ve internetten bankalara lead gönderse, gönderdiği krediden komisyon alsa gibi bir. Ve ben bir anda Doktor Mortgage'ı kurdum. O zaman kız arkadaşımdı, şimdi eşim. Onun üzerinde bir şirket kurdum. Ve internetten lead toplamaya başladım. Ve bu durumda hani durum şu. Ya yani Google reklamları falan çok amatör daha ülkede. Facebook falan daha böyle yeni yeni geliyor. Facebook topluluk sayfaları falan yeni çıkıyor. Ortada Twitter yok, Instagram yok. Ve bir anda Doktor Morgan'la beraber ben geceleri, o zamanlar Joomla vardı, hani şu an pek aktif değil. Joomla'yla ben web sitesini yapıyorum Doktor Morgan'ın. Akşamları işte template editliyorum. Hani kodlama bilmiyorum ama böyle şey, burası red olsun, işte buradaki logo'yu o zaman HTML'ler slice ediliyordum. Hani belki yaşlı olanlar bilir. Photoshop'ta slice ediyordun HTML'leri. O her slice edilen kısım için bir HTML'e görsel yüklüyordun. Ve ben böyle tema editleyerek, metin yazarak Doktor Morgan'ı ayağa kaldırdım. Doktor Morgan'ın içerisinde böyle geliştirmeler, sürekli metinle SEO'yu öğrendim mecburen. Çünkü bankadan maaş alıyorum, başka bir kaynağım yok. Reklam açmam lazım, Google reklamı. Kendi maaşımı yatırıyorum. Bir ay sonra o maaş çıksın diye uğraşıyorum. Bir anda aslında şey yapmaya başladı bu proses. Beni dijital pazarlamacı yapmaya başladı. Niye? Çünkü
Evet.
kendi sistemi ayakta tutmak zorundayım. Ajansa gidemiyorum. Ajanslar bile çok ilkel bu arada. Yani ajanslar için de çok yeni konular bunlar. Şundan dolayı biliyorum. Yapı Kredi'de mesela GroupM'le çalışıyorlardı. GroupM'den insanlar geldiğinde ben toplantıya girdim de, yani orada gelen insanlar da daha çok şey biliyordum. İster istemez. Kendim birebir bu işin içerisinde olduğum için. Hani ve ben aslında orada pazarlamacı olmaya başladım. Bankadan ayrıldıktan sonra da hani Doktor Mortgage'ı bir sürede ayakta tutmaya çalıştım. O ara böyle 2008 mortgage krizi çıktı yurt dışında. Onun ekonomik etkileri oldu. Hatırlarsanız böyle işte şey, böyle bir ekonomimiz de bizim ucundan teğet geçti falan da
Evet
beraber.
geçti.
O zaman ben tekrar profesyonel çalışmaya döndüm ve Kronbera'nın ajans başkanı olarak bu tarafta. Kronbera'da çalışmaya başladım. Burası da böyle 2-3 aylık bir yapıydı. Şöyle oldu çünkü ben aslında dijitalde bir sürü şey öğrenmiştim. Ve bunu akıtabileceğim bir kaynak oldu Kronbera benim için. 7 yıl kadar Kronbera'da çalıştım. Sonrasında da Kroppa'yı kurduk. Kroppa tarafında da hani belki altını çizmek gereken kısım, Kroppa tarafında biz biraz şey bir ajansız. Butik olmaya çalışan, çok böyle müşteriyi kovalamayan, konkurlara girmeyen, biraz böyle burnumundan kıl aldırmayan bir ajans olarak takılıyoruz. Bunun da temel sebebi şu. Şimdi biraz ağır olacak bu kısım ama hani şimdi sektör şöyle bir yerde kilitlenmiş durumda. Böyle iki tip şey var. Bir, network ajansları var. Çok büyükler. Finansal olarak bir şeyler ama şimdi kağıt üstünde baktığın zaman WPP dediğin, buranın şu an en büyük, dünyanın en büyük reklam ajanslarının sahibi olan şirket, borsaya açık bir finansman şirketi. Bir reklam şirketi değil. Dolayısıyla maliyetler ve gelir, kar, bunlar aslında WPP'nin önemsediği konular. Ve bu ister istemez kurum kültürü olarak da alttaki ajanslara da aktarılan bir şey. Yani ajanslar da yapı olarak aslında çalışanlarını artık maliyet olarak gören, işi ucuza yaptırmayı önemseyen, yeni mezunlara staj adı altında yıllarca çalıştırıp aslında emek sömüren ve onlara ya kadro açılacak biraz daha diye devam eden, aslında yıllardır böyle geleneksel ajansların hem Türkiye'de hem yurt dışında yaptığı şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla burada böyle bir köhne bir sistem var. Ve bu köhne sistemin hatta bugün aslında sonuçları görüyoruz. Kimse ajansa çalışmak istemiyor. Bugün baktığın zaman öyle bir durum var yani. Bu bir sonuç hani baktığınızda.
Ya
Şimdi
çok uzun yıllardır ajanslarla çalışan şirket hikayeleri de kesinlikle kötü deneyimlere sahip olanlardan daha az açıkçası.
evet. Ve burada biz Barış'la bir araya geldiğimizde şunu konuştuk. Biz aslında çalışana bir investment olarak baksak, onun kendini gerçekleştirme yolculuğunda onu destekleyen, ona yol gösteren, abilik eden insanlar olsak, şirket kaynaklarını çalışanlarımızın eğitimlerine yatırsak, onların daha iyi olması için zorlasak, her işi beğenmesek ve bu tarafta da herkesin peşinde koştuğu müşterilere gitmesek. Yani onlar bize gelirse çalışabiliriz ama biz hiçbir zaman gidip de işte konkur varmış abi biz de alın, hadi işte ilişkilerimizi kullanalım, bu işleri alalım falan gibi heyecanlara kapılmadan, tam tersi işte oturup sohbet edebileceğimiz, birlikte muhabbet edebileceğimiz, daha küçük pazarlama ekipleri olan müşterilerle çalışmak gibi bir tercih yaptık. Kroppa'nın hikayesi de aslında böyle gelişti. Niye? Çünkü aslında müşterilerle gerçekten bir partner gibi çalışmaya başladık. Onların hedefleri bizim hedeflerimiz oldu. Şimdi çok inandırıcı olmayacak belki ama ajansta biliyorsun rotasyon çok yüksektir. Benim ekibim için
Evet,
söyleyeyim
çok
sana.
var.
Ya benim ekibim için ya en son bizim tarafta 1,5 yıl önce bir arkadaş ayrıldı. Yani
Hmm,
o kadar
maalesef.
az. o kadar az. Niye? Çünkü ekip mutlu çalışıyor. Biz onlarla hep mutluyuz. Müşteri mutlu. Müşteri tarafında da biz açıkçası konkur kovalamıyoruz dediğim gibi. Çok nadir talep geliyor. Yani şey de değilim. Ya Coca-Cola bizi çağırdı da aa biz Coca-Cola'ya gitmiyoruz. O kadarlıkla söylemiyorum ama bir kovalamadığınız bir durum olmuyor. Ama şöyle şeyler var. Mesela Netflix benim müşterim. Hani bu tarafta Netflix'te Barışların teknoloji tarafındaki ürünlerimizle çalışıyoruz. Vodafone'la çalışıyoruz. Vodafone'un mama makineleri var. Onların mesela Barış'ın ekibi Ar-Ge'sini yaptı, geliştirdi. Danone'la çalışıyoruz. Hatta Danone'un hani Sri Lanka'sından Fransa'sından dünya çapında Danone'la çalışıyoruz. Orada bizim geliştirdiğimiz Ar-Ge'sini yaptığımız bir chatbot var. Hemşirelerin, bakım hizmeti veren insanların sorularını cevaplayan bir chatbotumuz var. Orada Ar-Ge'sini yeni bizim yaptık. İşte Collins bizim müşterimiz. Koç Finans'la çalışıyoruz. İstanbul Festivali vardı mesela yazın. İstanbul'da İstanbul Festivali bizim aktif müşterimiz. Dolayısıyla müşteri seçmek gibi bir böyle şeyimizle gidiyoruz. Orada böyle bir şans var elimizde. Ekimi çok hırslı bir şekilde büyütmüyoruz. Bunun karşılığında da iyi insanlarla, güzel müşterilerle böyle huzurlu, sakin bir çalışma ortamında sağlamaya çalışıyoruz. Böyle biraz uzun bir özet oldu ama hani şeyi de biraz anlatmak istedim. Kropma'daki neyi farklı yaptığımızı hani.
Ya aslında kısacası hani burada aslında diğer sektörlerden de biraz böyle benzetme yapacak olursak yatırım alan bir şirketin hyper growth yapmaya çalışıp ve hani bir şey yapamaması ve batması gibi siz de aslında olaylar tamamen kendi elinizde olduğu için gerçekten burada sürdürülebilirliğe daha çok odaklanıyorsunuz. Büyümektense ya da fancy markalarla çalışmaktansa anlıyorum. Peki Kropa'nın aslında çalıştığı biraz şirketlere bakarsak daha çok kurumsal tarafta sizinle beraber aslında daha kreatif işler yapılan farklı farklı kampanyalar var bu tarafta. Şunu sormak istiyorum aslında bu kadar büyük markaların içerisine dahil olurken nasıl süreçlerle karşılıyorsunuz ve senin de aslında kendi yazılarında bahsettiğin güzel bir metot var, frame yöntemi diye. O frame'i aslında markalarla beraber nasıl çiziyorsunuz bu tarafta?
Şimdi tabii bizim çalıştığımız müşterilere baktığımda aslında farklı departmanlar olduğu için biraz aslında aldatıcı olabilir bu tarafta. Örneğin işte Netflix'le çalışıyoruz ama Netflix'in sosyal medyasını biz yönetmiyoruz. Türk Hava Yolları'yla iş yapıyoruz ama Türk Hava Yolları'nın stratejisini biz çizmiyoruz. Yani bunların bir kısmı teknolojik üstünlüğümüzden dolayı bizde. Bir kısmı performans marketing için, Dükkan işini ekibiyle çok iyi yaptığı için, performans odaklı işler için bizde. Bizim aslında burada stratejisine dokunduğumuz müşteriler genelde daha küçük pazarlama ekipleri olan ve karar almak noktasında nasıl diyeyim, hareket edebilen müşteriler. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi benim eski müşterilerim arasında Akbank var, Vodafone var, Turkcell var. Yani şimdi şöyle düşün, 60 kişilik bir pazarlama ekibi var. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Bu 60 kişilik ekibin işte yaklaşık 45-50 kişisi daha alt düzeyde, 10 kişisi orta düzeyde ve bunların bağlı olduğu bir yönetici var. Ve işin kötü tarafı bu ekibin %95'inin tek bir yetkisi var. Sana hayır deme yetkisi var. Sana olmaz deme. Evet deme yetkisi yok. Çünkü evet diyecek bir kişi var tepede. Ve biz yıllar içerisinde şunu tecrübe ettik. Bu kadar büyük kurumlarla çalışmanın sonucunda aslında idare ediyorsun. İyi fikirleri öldürmek zorunda kalıyorsun. Yaptığın işler vasatlaşıyor. Aa çok iyi fikir deyip gittiğin, ya harika tasarımlar deyip gittiğin şeyler o 40 kişi üzerinden geçtikten sonra hakikaten çok vasatlaşıyor. Herkesin
biraz vitrin işi olmuş oluyor.
Tabii benim bir müşterim zamanında şey demişti. Cığlı meslek yapmayacaksın Burak bu hayatta. Dolayısıyla pazarlamacı, reklamcı, tasarımcı. Bunu şöyle demişti.
Güzelmiş.
Cığlı mesleği herkes bilir. Herkesin bu konuda fikri vardır cığlı meslekle ilgili. Futbolcu da öyledir, siyasetçi de öyledir. Yani bakarsan çok güzel. Arada istisnalar var ama kimse mesela ameliyata girmez. Doktorcu değildir yani. Yani. Şimdi
evet.
Bizim işlerimizle ilgili de dolayısıyla bu toplantılara girdiğiniz zaman şunu görüyorsun. Ya bence logo kırmızı olsun. Bence şuraya butonu böyle yapsak. Ya bu bencelerle boğuşmak çok yorucu. Ve işin kötü tarafı bu kadar mesainin, emeğin sonucunda da bir çıktı alamıyorsun. Halbuki daha küçük ekiplere geçtiğinde itibariyle işte 4-5 kişilik pazarlama ekibine geçtiğin anda. Yani bir toplantıda, bir masada işte o şeydir ya, Amazon'un CEO'sunun bir pizza hikayesi vardır. İşte bir pizzayı bölüşecek kadar toplantı yapın. Ya orada toplantıda konuşup karar alıp o zaman haftaya yönetime sunalım, hadi bakalım çıkıyoruz dediğin işleri yapmak çok kolay olmaya başlıyor. Şimdi benim modelim, frame pazarlama modeli aslında bütünsel olarak bir marka, özellikle de dijitale dayanan bir marka modeli. Şimdi Akbank'a gittiğinde, ne bileyim Vodafone'a gittiğinde zaten bu konularla ilgili antat kalmak, Akbank'a gittiğinde, Vodafone'a gittiğinde Yani bu markalar büyüdükçe marka hakkında konuşan insan sayısı çok fazla artıyor ve herkesin bir fikri var. Dolayısıyla ben modelimi gidip de bu markalarda uygulamak istiyorum dediğinde şöyle olması lazım. Beni CEO'nun Burak'la çalışıyorsunuz ve Burak'ın dediği her şeyi yapıyorsunuz dediğin an itibariyle bu iş geçerli. Çünkü şey kolay. 5-6 kişilik bir ekibi ikna etmek, sonuçları tartışmak, onlardan yeni bir şey öğrenmek ve tekrar bir şey yapmak aslında çok verimli ve kolay. İş büyüdüğü zaman artık işler çok değişmeye başlıyor. Bir yandan da tabii büyük markalarda şöyle problemler de var. Biz tabii dijital bir ajansız. Orada geleneksel ajanslar var. Ajansların kendi çatışmaları var. Şimdi böyle olmaya başlayınca sen toplantıdan çıktıktan sonra konuşulanlar, onlar yokken senin konuştukların falan böyle hani verimsiz süreçlere sebep olmakta. Ama buradaki kısımda mesela daha küçük markaya gittiğiniz zaman aslında bütünleşik tamamen sana bağlı hizmet verebiliyorsun. Mesela bunu çalıştığımız kim var dersen, mesela Koç Finans bunun bence bizdeki en iyi örneklerinden bir tanesi. Biz Koç Finans'a oturduk, rekabete baktık. Frame modeli doğrultusunda birebir hedef kitlesini çıkarttık. Kimlerle çalışması lazım, nasıl bir iletişim yapması lazım. Ve şimdi şey gibi düşün, Koç Finans'ı şöyle düşün. Rakiplerin garanti, Akbank kredi vermeye çalışıyorsun, taşıt kredisi vermeye çalışıyorsun. Ve devasa büyük rakiplerin arasında Koç Finans'ı nasıl ayrıştıracağımızın stratejisini biz çıkarttık. Ve şimdi dinleyenlerden rica ediyorum, Koç Finans'ın sayfasına, Instagram'ına girsinler. Aşağı doğru scroll etsinler. Biz yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Yani Ekim ayında yanlış olmasın 3. yılda olacak. Yani bayağı içerik var. Biraz yoracağım sizi ama bakın öyle bir an gelecek, gideceksiniz ki orada Crop'la çalışmaya başlamış. Ya yani bir önceki görsel dünyayla bizim aramızda. Mesela küçük detay farklılıklar vereyim o tarafta sana. Şimdi Koç Finans'ın sattığı ürün nedir? Kredi satar. Şimdi ajanslar genelde böyle şeyleri şöyle yapıyorlar. Mesela hafta sonu kahvaltıyla gidilebilecek yerler. Niye? Çünkü araba sahibi olacaksın. İşte gidilebilecek yerler bir içerik. Aa ne tatlı. Abi bu çok güzel bir araba içeriği. Çok güzel bir konut kredisi içeriği değil. Şey, taşıt kredisi içeriği değil. Şimdi burada biz çok product'a odaklı. Yani bizim buradaki hard sell'e odaklı. Biz imaj iletişimi yaparken bile bunun bir satışa bağlanması gerektiğini düşünen bir modelle hareket ediyoruz. Ve şöyle oluyor. Biz framework'lerini çalıştığımız zaman müşteriye önümüzdeki bir yıl hangi konu başlıklarında neleri öne çıkartacağını. Örneğin Koç Finans üzerinde biz dedik ki siz parmakların ucunda gibi bir motto ile ilerleyin. Çünkü senin müşteriye şubeden ulaşma şansın yok. Çünkü şuben yok. İş Bankası'nın bilmem kaç bin tane şubesi var. Akbank'ın bilmem kaç yüz tane var. Hani buradaki rekabetle ayrışma noktan senin tek mobil uygulama. O zaman mobilden ulaşacaksan o zaman biz gelelim parmakların ucundayı taşıyalım dedik motto olarak. Ve bütün iletişimi bu parmakların ucunda. Ve şimdi sayfaya girip dolaşırken de göreceksiniz. Hani bu parmakların ucunda hemen başvur, hemen şey yap. Ve bütün içeriklerin neredeyse böyle %80'i 90'ı size şunu söyleyecek. Gel kredi al, gel başvuru yap. Asla boş yok. Yani hani şöyle şeyler yok bizde. Koç Finans'ın işte görüyorsunuz yepyeni hayat, işte şöyle oldu, böyle reklam filmleri şey yok. Bizde çok daha hard sell, çok daha sonuç odaklı. Şimdi bunun
Ve
benzeri...
hani
Evet.
aslında sağladığınız değeri de çok daha net bir şekilde karşıya indirdiğinizde bu kesinlikle çok önemli bir şey. Çünkü hani hatırlıyorum konvansiyonel pazarlama tarafında eskiden 2000'lerde tabii ki de o zamanlar marketingin ölçülmesi çok çok zor olduğu hatta olmadığı için tabii ki de kreativite altında aslında boşa sıkılan
Tabii.
farklı farklı projeler hani aklıma bile geliyor. Fakat bu tarafta çok daha net bir şekilde aslında karşı tarafa, audience'a gittiğinde ve o ilk adımı verdiğinde ve sonrasında bunu bir funnel'a yerleştirdiğinde aslında çok daha verimli olduğunu tahmin edebiliyorum.
Bence orada iki kritik şey var hayatımızda. Yani bu aslında bence hani bizi dinleyenler için iyi içgörü olacağını da düşünüyorum. Şimdi buradaki kritik şeylerden bir tanesi işlevsellik. Yani farkında mıyız bilmiyorum ama hayatımızdan televizyon gibi, gazete, dergi gibi şeyler çıktığı için artık kitleleri etkilemek çok zor. Ve farkındaysan artık herkes işlev konuşmaya başladı. Bunu şunun için söylüyorum. Benim 5 yıl tabii biraz daha fazla ama sen de hatırlarsın. Coca-Cola'nın kutup ayıları vardı.
Evet,
Coca-Cola'nın
hatırlıyorum.
bir şey yapıyordu bize. Trende gençler kola içiyordu. Film izlerken kola içiyorlardı falan. Şimdi bunlar hep
Evet.
bize, mesela ben çok basit bir şey söyleyeyim. Kola ne işe yarar? Kola bir işe yaramaz. Yaramaz. Yani işlevsiz. Şimdi Coca-Cola bize daha önce duygusal fayda ve imajla geliyordu. Pepsi reklamlarını hatırla. Michael Jackson vardı Pepsi reklamlarında. Hani Ona bağlı bir sürü ünlü vardı. İşte Türkiye'de Tarkan konserleri vardı. Pepsi'nin imaj. Şimdi bunu yapmanın yolu şuydu. Televizyondan çıktığın anda herkes ürünü görüyordu. Herkes markayla ilgili bir şey görüyordu ve etkileniyordu. Şimdi zaman içerisinde bizim zaman televizyon çıktığı için, Netflix geldiği için reklam ne kadar görüyorsun ki hayatında gerçekten? Hani belki outdoor dışarıda dolaşıyorsun ama ben kendi adıma söylüyorum. Bir de reklam engelleyici kullanıyorum. Ben hiçbir reklamı görmüyorum neredeyse. Hani ve şimdi
Sözünü böldüm. Bir marketingçi olarak reklam engelleyici kullanmak bana biraz şey geliyor ya, hani işimi
kendimi
yapıyorum ama benim işimi yapanları engelliyorum
hayır
tarzı
değil.
buluyorum. Orada
Bak,
da işin ucu
lütfen.
var.
Kendimi kötü reklamlardan
Okey,
koruyorum
okey. O da daha pozitif bir mesaj olur
hani
diyorsun
şey gibi
yani.
düşün. Böyle bir sayfa yüklenirken o sitenin çok kötü tasarım olacağını görüp bakmak istemiyorum deyip kapatmak gibi düşün. Yani şey, başına geleceği biliyorsun ya o sitede hani. Şimdi buradaki dünya
Kesinlikle.
şöyle olmaya başladı. İşlevsellik önem kazanmaya başladı. Ve imaj gitgide kaybolan bir şey oldu. Çok basit bir örnek vereyim bununla ilgili. Cep telefonundaki uygulamalar. Cep telefonunda bir Coca-Cola uygulaman var mı?
Yok.
Yok. Ama Erik'le uygulaman varsa siparişi veriyorsun. İşe yarıyor.
Doğru.
Banka uygulaman var. İşe
Kesinlikle.
yarıyor. Şimdi dolayısıyla hayatımızda bize imaj için veren. Ha, neler var mesela burada? İşte Louis Vuitton'sundur. Anladın mı? Marka yapımcısıdır. Hani böyle luxury brand'tir. O hava atabileceğim bir şeydir. O zaman. Ama şimdi Apple için lüks marka falan hissi var. Böyle konuşuluyor değil mi? Apple reklamlarına bak. Apple bize her reklamında işlev anlatıyor. Gösterdiği dünya, reklamın içerisindeki dünya işte daha havalı olabilir, daha havalı gençler, yaratıcılık falan filan gibi şeyler söylüyor olabilir ama her reklamında bize kamerasının nasıl daha iyi çektiğini, gece görüşünde nasıl daha iyi olduğunu, yeni formatıyla bilmem neyi nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Bütün etkinlik bize işlev anlatıyor adam. Ve dolayısıyla bizim yeni dünyamız çok işlevsellik birincisi. İkinci unutulmaması gereken konu da bütün dünya çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Ve bütçeler kısıldı. Şimdi bütçen bolken imaj işleri yapmak, reklam yapmak bunlar çok kolay.
Olmaz.
Şimdi bugün herkesin odaklandığı tek bir şey var aktivasyon. Ne kadar müşteri aktive ettin? Sen bu reklamı yaptın, markette kaç tane ürün sattın? E-ticarette kaç tane sattın? Web sitene kaç ziyaretçi geldi? Sen ne kadar kişiyi markan adına aktive etmeye çalışıyorsun? Şimdi frame modelinde biz zaten tek odağımız aktivasyon. Ölçülebilir bir şey
Peki
yapmıyoruz.
araya girip şunu söylemek istiyorum. Olay artık görsellikten ve yaratıcılıktan biraz daha aktivasyon odaklı olduğunda sence o yaratıcılık biraz daha ölmüyor mu ve çok daha çizginin dışında kampanyalar ve reklamlar aslında o zaman bir anlamda hayatımızdan çıkmış mı oluyor? Daha tek düze ve tek amaca mı yöneliyoruz burada o zaman?
Ya burada şöyle bakmak lazım. Yaratıcılık kim için, ne için? Şimdi ajans için yaratıcılık ölüyor olabilir. Yaratıcı ajanslar kavramı açısından. Çünkü aslında senin de benim de bildiğim, dinleyicilerin de bildiği bir mastürbasyon durumu var. Yani biz yaratıcı işlerimizde ama kimsenin işine yaramayacak ama çok yaratıcı oldu. Hatta bunlar için bir sürü ödül vereceğimiz işler olacak. Mesela kimsenin almadığı bir NFT ağaç işi vardı. Geçtiğimiz yıllarda ajansın bir tanesi ödül aldı. Ya yani bir kişi bile NFT ağacı satın almamış şeyden. Ya yani işe yaramamış kampanya, çalışmamış.
İşe yaramamış.
Ya da mesela bugün gördüm Hightop için bir kampanya yapmış. Hangi ajans yaptı bilmiyorum. Bak yaratıcı bir iş. Kesinlikle çok yaratıcı. Şey yapıyor. Adobe'un yeni bu yapay zeka özelliğiyle beraber görseli tamamlıyor ya, genişletiyor ya.
Evet.
İşte bir tane maymun koymuş. Maymunu genişletmiş ormanın içerisinde. Sonra fotoğrafın gerçeğini gösteriyor. Diyor ki parmaklıkları arkasındaydı aslında. Görüyorsun biz bunu yapay zekanın yapamadığını yaptık. Lanet olsun bize diyor. Şimdi ben çok basit bir şey soruyorum. Ne yapacağız yani? Şunun için söylüyorum bunu da. Yani bak iş çok yaratıcı. Bence çok iyi bir fikir. Ödül alacağına da adım gibi eminim. Hani hiç şeyim yok. Ama işe yaramadı bu. Şimdi bu
Evet.
dünyada az önceki döndüğüm işlevselliğe o yüzden hani şey yapıyorum. Şimdi kim için, ne için yaratıcılık dediğimde ben şuna bakmaya başlıyorum. Marka çok basit bir ifadeyle. Çok atarak söylüyorum. Tıkla hemen satın al dediğinde tıklayıp ürün satıyorsa bence yaratıcılık okey. Çünkü
Budur.
yani benim işim, ajans olarak benim işim markaya çok yaratıcı fikirler satmak değil. Markanın problemi ne? Ben tüketicimde şu algıya sahibim, bunu değiştirmek istiyorum. Ben müşterime ürün satmak istiyorum. Eğer ben bunu çok basit bir şekilde yapabiliyorsam bence çok yaratıcıyım. Yani yaratıcılık çünkü aslında bir problem çözme işi. Ben aslında müşterimin problemini çok basit bir şekilde çözmüşüm. Bu çok yaratıcı bir iş. Bunun basit olması bence yaratıcılığını arttıran ve ben gerçekten çok daha basit çözüyorsam Bence çok okey. Hatta geçen haftalarda attığım bir tweette belki de denk gelmişsindir. Bu Akbank'la ilgili böyle bir şey yaptım. TikTok'ta bir tane kızcağız çıkıyor. Diyor ki Akbank'tan kredi istiyor musun
Evet,
falan filan
gördüm
diyor. Hani. Tabii. İşte Akbank markası nerede? Böyle marka Akbank, kurumsal falan. TikTok'ta ablanın bir tanesi gel kredi başvurusu yap diyor. Şimdi şey orada başlıyor. Yani öbür tarafta Serena'ya milyonlar verilmiş. Televizyon reklamları yapılmış. Serena'ya çıkıyor dans ediyor. İlk reklam kampanyasının ilk
Gaston
işini alıyor.
Acquisition
Evet.
Costa kimsenin umurunda
Şimdi
değil.
bunu sorduğun zaman, da diyor ki bu imaj işi. Hani Akbank olmak için diyor. Hatta şöyle diyorsun. İlk filmi neden yaptığının sorusunun cevabını şöyle veriyorlar. Kendi rejide de haklılar yani. Bu onların yoğurt işi. Bunun yanlış olduğunu da söylemiyorum. Sakın kimse beni yanlış anlamasın. Ya yani imaj işi yapıyorsan böyle yaparsın. Doğru yani imaj için. Ve diyor ki biz Serenay'la işbirliğimizi duyurmak için ilk reklam filmini çektik. Yani şey sana rasyonel geliyor mu? Bir ünlüyle işbirliği yaptığını duyurmak için reklam çekiyor olmak bana saçma geliyor. Çok net söyleyeyim. Çünkü ben o parayla dijitalci olarak şöyle bakıyorum. Ya o parayı bana verseler ben kredi kartlarına işte 10 bin başvuru getirirdim. Şuraya 3 bin bilmem ne yapayım. Yani ben daha aktivasyon düşünüyorum. Ve
Ya hem öyle hem de bu tarafta aslında markayı ve kurumu bir ünlü kişilikle de aslında yan yana tutmuş oluyorsun
evet,
baktığın
evet.
zaman.
Mesela bunun altındaki gelen yorumlardan bir tanesi çok iyiydi. Arka abi diyor mavi kumaşla çalıştı. Bu da benzer bir iş diyor bana. Ben de diyorum ki çok güzel haklısın ama Mavi'nin bir sonraki yani Kıvanç'ın bir sonraki müşterisi Akbank'tı. 3 yıl 4 yıl Akbank filmi çekti Kıvanç ama onu hatırlamıyorsun.
Evet.
Demek ki olmamış yani hani o ünlüden bir şey transfer etmiyor. Bir de yani bence şeyde tartışmalı. Yani Kıvanç Akbank kullanıyor mu gerçekten? Serenay Akbank müşterisi mi?
Kesinlikle.
Ya burada bir şey var. Çünkü tüketici artık salak değil. Televizyonda gördüğü her şeye inanmıyor. O yüzden işlevsellik ve aktivasyon bence bütün işimizin gerekli. Tasarım tarafında da bu işi basit tutmak, bu işi aktivasyona yönlendirmek. İşte hepimiz şeye uğraşmıyor muyuz? Optimize edip adımları da atmaya, sepete giden adımları. Daha fazla ürün nasıl ekleriz? Yani bunlar hep bizim dertlerimiz. Ve işin kötü tarafı biz bu dertleri taşırken dijital tarafta gittiğimiz müşteri gelenekselden geldiği için anlamıyor bile. Yani kendimizi dijital
Evet.
tarafta şey bile yapamıyoruz. İyi de diyor yani bunu neden yapıyoruz? Bence bir de onun güzel bir lafı işte bence böyle hani. Şimdi bencenin şeyi yok. Bir karşılığı yok bu tarafta. Elimizde veriler var. Tıklamaya bakıyorsun, ölçüyorsun, oldu mu olmadı mı? Bence buradan tasarım tarafında da öğrenecek çok şey var. Yani burada da hep işlev odaklı olmaya bakmak gerekiyormuş gibi geliyor bana.
Kesinlikle. Şeyi hissediyor musun peki? İşte dijital tarafta aslında çok da hani tecrübesi olmayan karar vericilerle çalışırken aslında bu tarafta baktığın zaman bir şirket neden bir ajansla çalışır? Daha iyisini yapmak için. Fakat şirket aslında o kadar uzun zamandır o marka üzerine çalışıyor ki bir süre sonra körleşiyor ve dışarıdan aslında kendi markasına hani bazı şeylere kapalı oluyor. Yani buradaki aslında kendi fikrinizle marka tarafından gelen fikri orta noktada buluştururken nasıl bir aslında yol izliyorsunuz? Çünkü eğer ki onların sadece dediğine ve isteklerini yaparsanız o zaman sizin bir değer öneriniz çok kalmıyor. Ama siz o zaman baktığınız zaman kendi söylediğinizi diretmek isterseniz de o zaman da tabii ki marka için negatif bir
Evet.
durum. Orta noktada nasıl birleşiyorsunuz bu
Şimdi
tarafta?
burada birkaç konu başlığı var aslında. Biz şöyle bir çakallık yapıyoruz. Yani bizim işin aslında çakallık kısmı şurada başlıyor. Bu frame modelinin çıkmasının temel sebeplerinden bir tanesi de tam olarak bu. Biz şimdi müşterinin şunu yapıyoruz. Workshop yapıyoruz. Ve diyoruz ki sen de katıl, satışçın da katılsın, sağdan birileri de katılsın. Ne kadar çok insan gelirse. Ve biz yaptığımız çalışmalarla onlarla bir workshop yapıyoruz. Sonra dönüyoruz onlara bir sunum hazırlıyoruz. Diyoruz ki bak senin müşterin bu. Anlaştık mı anlaştık. Dönüyoruz. Senin ürününün rakipten ayrıştığı yer bu. Ama bunların hepsi workshoplarla gidiyor. Ve el sıkıştıktan sonra biz gidiyoruz bir daha çalışıyoruz. Diyoruz ki sizin madem müşterin bu ve senin ürününün pazardaki ayrışma noktası bu. Bak bunları yapmalısın deyip el sıkışıyoruz. Ve ben el sıkıştığım zaman onlara diyorum ki önümüzdeki bir yıl atıyorum şimdi Instagram'da ayda 12 içeriğin 3 tanesi fonksiyonel fayda içeriği olacak. 3 tanesi duygusal fayda içeriği olacak. Bir tanesi sosyal. Ben bayağı böyle hani kural seti gibi gidiyorum müşteriye. Ve müşteriyle bir çatışma anında diyorum ki ya burada bir haklı, sen haklısın, ben haksızım durumu yok. Burada bir doğru var. O da
Böyle bir konuda
strateji.
anlaşmıştık, evet.
Biz el sıkıştık mı canım kardeşim sen de bununla? Dönelim bakalım ne demişiz.
Evet.
Şimdi bunu bir kez resmen böyle bir kutsal kitap gibi stratejiyi ortaya koyduktan sonra çünkü ben müşteriye diyorum ki bugünden sonra marka senin markan değil benim markam. Benim görevlerimden bir tanesi canım pahasına bu markayı sana karşı savunmak. Çünkü sen markandan vazgeçmeye, markanı ucuzlatmaya, vasat işlere evet demeye hazırsın. Benim bunlara engel olmam lazım. Strateji de bu işe yarıyor. Şimdi birinci kısmı bu. İkinci kısmı bu müşteri ilişkileri tarafındaki net bir taktik. Umarım bunu müşterilerim çok dinlemiyordur. Bu kısmı umarım müşterilerim dinlemez. Burada şöyle bir şey var. Çok çok net olması gereken. Müşteriyle kurduğunuz ilişki samimiyete, güvene çok net dayanmak zorunda. Ama ben çok net söyleyeyim. Müşteriden dayak yemeye başlarsanız müşteriyi kaybetmeye başlarsınız. Yani burada ne olursa olsun müşteriyle tatsızlık yaşayıp sonra gerekiyorsa özür dileyin. Ekipten böyle hani negatif bir müşteri geri bildirim verebilir size. Ama iş zorbalığa giriyorsa deyin ki biz sizinle çalışmıyoruz. Yani zorbalığa asla izin vermeyin. Ve müşteri bu bir güç ilişkisi. Sizin masadan kalkabileceğinizi, onunla çalışmamanız gerektiğinde çalışmayacağınızı bilsin. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi az önce diyoruz ya büyük markalar falan. Şimdi benim kendi markalarımı topladığım zaman içerideki markaların hiçbiri %15'i %20'yi geçmiyor önem açısından. Ve dolayısıyla markanın bir tanesi biz Burak'cığım seninle çalışmak istemiyoruz dediğinde çok üzülürüm. Hani çok sevdiğim insanlar bir de biz yani gerçekten severek çalışıyoruz müşterilerimize. Hakikaten böyle yakın samimi ilişkilerimiz var böyle hani bu bayağı böyle tutkusu derecesinde birbirimizi seviyoruz. Ben gidiyorum dediği zaman ben çok ürkmüyorum ticaret anlamında. Ama şimdi ben gittim şimdi Turkcell'de çalışıyorum. Turkcell ajansı %60'ı. Turkcell ben gidiyorum dediği zaman ben oradaki ekibin ayaklarını öperim. Ya abi olur mu bak kaç adam çalışıyor maaş ödenecek. Şimdi buradaki güç dengesini kaybetmemek lazım. Müşteri büyüdükçe çok haklı olarak gücü de büyüyor. Şimdi biz bu yüzden hani bu müşterilere gitmemeyi bir tercih olarak belirledik kendimize. Onlar bize gelirse yarattığımız bir teknoloji için, işte strateji modelimiz için. Onlar bize geldiğinde hiç sıkıntı yok. Çünkü konkura girmek de aslında birazcık aynı şey. Yani ben seninle çalışmaya can atıyorum. Hatta bak görüyor musun? Bunun için bedava çalışıyorum. Hani baktığında konkur dediğim bedava çalışma. Ve biz bunu baştan reddediyoruz. Diyoruz ki bakın bizim yaptığımız işler burada. Referanslarımız burada. Örneklerimiz burada. İşe bakış açımız bu. Elbette ki hani bizim size nasıl baktığımızı görmek için ufak tefek bir küçük çalışma yapalım ama yani bizim koca bir modelimiz var. Ben gelip de bu modeli bu konkurda size sunamam. Hani bunların hepsini açık açık söylüyorum. Şimdi bu güç hissi kıymetli. Müşteriyle bu dengeyi sağladığın zaman aslında tartışma ortadan kalkıyor. Çünkü ben haklıyım, sen haklıyım değil. İşin doğrusunu konuşmaya başlıyorsun. Bunu söylemekten de çekinmiyorsun. Yani şöyle de olmuyor. İşin doğrusu için ya bir dakika ya şimdi müşterinin canı sıkılır buna. Ya işte şöyle yapalım da demiyorsun. Doğrusu neyse söylemeye başlıyorsun. İşte bu bir ilişki. Müşteri bunu fark ettikten sonra da zaten o denge içerisinde hakikaten. Ya benim mesela Özka var. Özka'yla 5,5 yıldır falan çalışıyoruz. Koç Finans'ta 3 yıl oldu. Borusan Lojistik'le 3,5 ya da 4 yıl oldu. Hani bakıyorum o tarafta çalıştığınız müşterilere. Hani böyle uzun süre çalıştığımız, birlikte çalıştığımız hakikaten çok fazla müşteri var. Çünkü müşteri de o şeyi biliyor artık. Yani bizden ne alabileceğini, bizim ona ne verebileceğimizi biliyor. Öyle bir küçük, umarım dediğim gibi müşteriler bu kısmı dinlemezler. Öyle bir küçük trik verebilirim.
Ya tabii ki de sonuçta bunları oluşturana ve bu modeli oturtana kadar birçok aslında farklı farklı tecrübeden de geçmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Hani bir anda olan bir şey değildir. Tecrübelerin sonucunda aslında çalışan bir model bulmak tabii ki de çok çok değerli. Ajans tarafı böyle aslında burada birkaç tane daha sorun vardı ama aslında hepsini cevapladın yani. Markalarla olan kreatif kampanyalarınızın çıkış noktaları ve detayları ve aslında daha önceki bir ajansta çalışma tecrübeniz Koç Finans orada iyi bir örnek oldu. Peki Kropa Dijital tarafından biraz daha aslında senin bireysel markana ve aynı zamanda da oluşturmaya çalıştığın tarafa gelirsek uzun bir süredir aslında içerik üretiyorsun. Önce buraksu.com üzerinden sonrasında da aslında bunu Substack'e taşıyıp orada newsletter olarak içerik üretmeye devam ediyorsun şu an ve son aslında özellikle 6 aydır duyurusunu yapıyorsun ve nabızı ölçüyorsun. Son 2 aydır da aslında Digital Minds adı altında bir topluluk oluşturmaya çalışıyorsun o tarafta. Bunun çıkış hikayesi neydi ve aslında içerik üretirken bunun böyle bir yere evrilmesini istiyor muydun? Bu hikaye nasıl başladı? Bunlardan biraz bahsetmek ister misin?
Tabii ki de, tabii ki de. Şöyle oldu, ben aslında 42 yaşımda sosyal medyaya döndüm. Onun öncesi 5-6 yıl ben tüm sosyal medya hesaplarımı silmiştim. Kapatmıştım da değil, tamamen silmiştim. Buradaki temel motivasyonum aslında şöyleydi. Gezi sonrası dönemde yaşadığım hayal kırıklığı, üstüne bu darbe süreci falan derken ben ya yurt dışına gidecektim ya da hayatımı küçülecektim. Çünkü o dönemi hatırlarsan bir de sokağa çıkıyorsun, işte Beşiktaş'ta bomba patlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Fark hatırlarsın yani hepimiz böyle evlerimize çekildik o dönem. Dışarıda çok olmak istemiyorduk. Bir de böyle bir şey konuşuyorsun, yan masada biri bir şey diyecek. Böyle huzursuz bir dönem vardı. Ve ben o zaman arkadaş gruplarıma küçültmeyi tercih ettim. Ve sosyal medyadan her şeyi kapattım o dönem. 42 yaşına kadar. Yaklaşık... Evet. Evet. Çünkü biz ya Londra'ya gidecektik eşimle ya da Gökçeada'ya taşınacaktık. Yani böyle iki opsiyonumuz vardı. Ve gerçekten Londra'ya gidip sıfırdan yeni bir hayat kurmak. Oradaki insanlara kendini ispatlamak. Ya aslında biz hani Türkiye'den geldik ama düşündüğünüz gibi değiliz. Yani bu bir klişe. Öyle değiliz ama ne ya, bu ne demek abi öyle değiliz ne? Hani bunların hepsi çok zor ve karşında hani ben 40 yaşındayım. Karşımda benle yaşıt olan birisi 40 yıl oraya investment yapmış. Arkadaşı var, dostu var, ilişkileri var. Ve ben sıfırdan başlamak açıkçası yemedi yani. Hani bana çok çok zor geldi. Ve giden arkadaşları da o yüzden çok takdir ediyorum. Yani gerçekten çok büyük bir adım atıyorlar. Onun yerine ben hayatımı küçültmeyi tercih ettim. Ve Gökçeada'da kitabımı okuduğum, işte kendi müşterilerimle ilgilendiğim daha böyle küçük bir hayatta çok mutlu ve huzurluydum hani. Ama sonra şunu fark ettim. Hani hep böyle anlatılır ya bize iş ve özel yaşam dengesi. Aslında bu yazı kollarından bir tanesi benim için ama hep bize şeyi anlatırlar. İş özel yaşam dengesi. Hani işte ne kadar iş falan. Hatta bu aslında son zamanların iyice trend olan kollarından bir tanesi. Ben oradaki bir eksikliği fark ettim. O eksiklik de açıkçası şu. Hani biz iş özel yaşam diyoruz ama burada topluluk yok. Hizmet etmek yok. Ve aslında hani ailenle geçirdiğin zaman, işte kitap okuyarak yeni bir şey öğrenmek için kendini ayırdığın zaman ve çalıştığın müşterilere üretmenin zamanı hani bunların hepsi çok mutlu eden şeyler seni. Ama koşulsuz, hiçbir karşılık beklemeden bir topluluğa üretmek, senin ürettiğin bir şeyin başkalarının faydasına dokunmanın getirdiği tatmin geri kalanların hiçbirinde yok. Ve ben aslında bu 42 yaşına geldiğim zaman kendimce artık 40'lı yaşların belki olgunluğuyla biraz daha şeydi. Şunu fark ettim. Bir dakika. Ya ben yıllardır biriktiriyorum. Bu konulardan da anlıyorum. Fena da sayılmam. Hani ya ben aslında biraz kendimi ifade etsem benim bilgimden başkaları da faydalanabilir gibi bir yola girdim. Hani ve burada da hakikaten konuya şöyle bakmaya başladım. Etki yaratmak benim kritik bir noktam oldu. Çünkü şöyle oldu. Kroppa tarafında işte 30-35 kişilik bir ekip var. Ona bağlı işte müşterileri koyarsan benim dokunduğum işte 60-70 tane insan var böyle hani birebir. Hadi aileyi falan koy 80-100 arası ve bu etkiyi büyütmenin en kolay yolu yazmaktı. Ben çünkü şunu fark ettim. Ben kendi hayatımda şirkette birlikte çalıştığımız insanlar, arkadaşlarım hepsinin hayatında etki etmeye, onları yönlendirmeye, onlara dilim döndüğünce yol göstermeye, kendilerinden daha iyi bir kendi çıkartmalarına, yani kendini gerçekleştirmelerine destek olmak için çok çabalıyorum. Ve bizim şirkette bilir ekip yani ben gerçekten ekibi çok zorlarım. Hani daha iyi iş yapmaları için, daha başarılı olmaları için. Sportif bir şekilde desteklerim. Yani burada şunu hissettim. Yani evet tamam çok güzel ama bu 100 kişiyi 1000 kişi yapmak aslında yazmakla mümkün. Ve ben kabuğumdan çıkmaya o zaman karar verdim. Bunun üzerine işte Buraksu.com'da yine aslında aynı domainde ama Substack altyapısıyla şu an devam ediyor. Yazma çizme işleri biraz öyle başladı hani bende. Ve şimdi çok ilginç oldu tabii. Ya yani bence buranın kritik kısmı şuydu. Başta ifade etmek, kendimi anlatmak üzere çıktı. Bildiklerimi aktarmak üzere çıktı. Ama bunun karşılığında tabii sosyal medya çok etkileşimli olduğu için bir dönüş oldu. İnsanlar geri bildirim vermeye başladı. Gecenin bir yarısı attığım bir tweetle hislerimle ilgili bir şey yaptığımda birisi özel mesaj atıp abi dedi ya ben de böyle düşünüyorum çok teşekkür ederim dedi. Birisi dedi ki abi ben de bu konuda ne yapacağımı bilmiyordum artık şöyle bir karar verdim dedi. Ve o etkileşimi de görünce açıkçası şey beni o yarattığın etki çünkü biraz şeydi yazı yazmak şöyle uzaya doğru yazıyorsun ya yazıyorsun böyle uzaya doğru gidiyor. Kim okudu nasıl okudu okuyunca beğendi mi hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi ben o etkileşimi de birazcık görmeye başlayınca anladım ki ya evet aslında ben burada insanlara dokunabiliyorum, etki edebiliyorum. Bu etki pozitif bir etki. Aldığım geri bildirimlerin çoğu hem böyle biraz saygı ve sevgiyle karışık, onlara yardımcı olduğumu da bana hissettiriyor. O zaman işte topluluk fikri biraz orada başladı. Çünkü senle biraz hani böyle görüşmenin başlangıcında da konuşmuştuk ya. Yani talihsiz bir dönem yaşadık hep beraber. İşte koronavirüs dönemi. Yani ben şunu fark ettim. İşte 2 yıl, 3 yıl üniversiteye gitmedi gençler. Dolayısıyla sınıf arkadaşları yok. Hani bu sınıf arkadaşlarının olmaması şuna sebep oluyor. Eskiden ne yapıyordu? Abi ben bir yere staja başladım. arkadaşına diyordun ya var mı staj ben de geleyim diyordun. Şimdi öyle arkadaşlıkları yok. Birlikte çünkü yan yana sırada ya da kafeter ya da şurada burada zaman geçirmemişler. Gece birlikte filme gitmemişler, sinemaya gitmemişler, hamburger yememişler. Şimdi böyle bir arkadaşlık yok. Buna ek olarak da Junior Senior arasındaki etkileşim de kayboldu. Çünkü neydi? Ofiste beraberdin. Tabii ofiste beraberdin. Yaptığın bir tasarımı ekranı çeviriyordun. Abi baksana diyordun. Hemen geri bildirim alıyordun. Şimdi öyle olmadı. Sen evde yapıyorsun, yapıyorsun, gönderiyorsun. Maile birisi dönüyor diyor ki şurası olmamış, burası olmamış. Hani bu bir geri bildirim değil, beğenmeme noktasına giriyor. Bu iletişimi de sürdürmek çok zor. Dolayısıyla senior ve junior arasındaki ilişki de koptu. Zaten junior ile junior arasında bir ilişki de olmadı. Ofis olmadığı için. Şimdi ben bu etki hissinden dolayı şu noktaya geldim doğal olarak. Dedim ki aslında buradaki insanların bir araya gelip konuşması, görüşmesi lazım. Yazılımcılar mesela etkinlik yapıyor. Tasarımcılar etkinlik yapıyor. Çünkü ortak bir komünite var, ortak bir topluluk var. Ama bu toplulukları yatayda kesen, aslında işte yazılımcı ile tasarımcıyı bir araya getiren, işte bunların yanına bir tane pazarlamacıyı bir araya getirip belki birlikte bir şey üretebilecekleri bir yatay etkinlik olmadığını fark ettim. Ve dedim ki okey o zaman niye bir araya gelmeyelim? Hani böyle küçük küçük toplanmalarla başladı. Sonrasında da işte ilk böyle etkinlik gibi etkinlik yapıyoruz dediğimizde 116 kişi geldi ki bence beklediğimizden iyi bir rakamdı. Ve şeydi hani herkesin gelip kendini anlattığı, merhaba ben Burak, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dediği bir etkinlikti. Bir küçük yönetim ekibi oluşturduk orada. Hani onlarla da konuştuk. Şöyle bir yere gitmek istiyoruz orada. Belki hani katılmak isteyen arkadaşlar için. Hani toplulukla ilgili, özellikle de mesleki topluluklarda bir beklenti var ya, bir şey öğrenmek, bir şey almak. Biz biraz reverse bakıyoruz bu tarafta. Aslında diyoruz ki bir şey almak üzere değil, bir şey vermek üzere katıldığım bir topluluk olabilir miyiz? Çünkü aslında şöyle, merhaba ben Burak. İşte Crop'la dijital ajansın başkanıyım. Yazıyorum, çiziyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Evin hangi problemini çözebilirim? İnsan kaynağı iş mi? Şimdi böyle bir kültür acaba oluşturabilir miyiz? Birincisi. İkincisi de şimdi ben kurucuyum evet. Ve hızlıca yani ilk yaptığım işlerden biri bir küçük yönetim kurulu oluşturmak oldu. Tek bir sebebim var. Sen de görüyorsun sosyal medya tartışmalarında. İşte hep aynı isimler. İşte onlar buranın harcı. İşte harç olmadan olmaz mı? Ben harç olmak istemiyorum. Ben istiyorum ki topluluk çünkü bana bağlı ya bu fan grubu olur bana bağlı olursa. Benim hayranlarımın olduğu bir şey olur. Ben öyle bir şey istemiyorum. Ben gerçekten insanda ben olmadan da etkinlik yapılabilsin. İnsanlar bir araya gelsin bir
Bu
şey yapabilsin
konuda
istiyorum hani.
sevdiğim güzel bir söz vardır. En iyi yönetici kendini gereksiz kılandır diye.
Evet.
Hani bununla paralel olarak aslında.
Ki ben kendi
Bunu
hayatım için söyleyeyim sana. Benim hayatım tam olarak o. Benim şu an Kroppa'da hiçbir işlevim yok. Benim iki hedefim vardı Kroppa'da. Üçüncü yılında şunu başardım. Ben olmadan işler yürüyor. Ben gerçekten günlük akışın hiçbirinde yokum. İki, ben olmadan müşteri bulmalı şirket. Bu ikisini girişimci olarak yaptıktan sonra, yani şöyle düşün. Ya senle konuştuk, öldüm. Kroppa'da hiçbir şey değişmez. Ekip çalışmaya devam eder. Sistem çalışır. Bizim o anlamda hani kurum kültürü ve benzeri şey. Dolayısıyla digital mindset tarafında da yapmak istediğim o. Yani elbette ki ben şu an takipçi sayısı falan filan da yüksek olduğu için hadi gelin arkadaşlar görüşelim. Gelenlerin bir kısmı tabii ki de benimle tanışmak için geliyor. Ama benim oradaki bakış açım onları convert edip aslında ya bak Eyüp de burada, Ahmet de burada, Hasan da burada. Ya onlar birbirleriyle ne verebileceklerini konuşmaya başladıkları zaman zaten bana gerek kalmayacak. Ben de o zaman toplumun bir üyesi olarak her etkinliğe gitmeye, görüşmeye, abi hoş geldin, ne yapıyorsun, iyi misin demeyi çok istiyorum. Ama bu bir geçiş. Şimdi ilk etkinliğimizi yaptık. İkincisi 11 Ekim'de. Caddebostan sahilde.
Ankara'daydı galiba. Ha,
İkincisi
Caddebostan'da.
de
Sonra.
17 Ekim'de Ankara'da. Ankara'dan çünkü şöyle bir durum oldu. Yine İstanbullular toplanmış kendi arasında diye bir geri bildirim geldi. Tabii yapacak bir
Evet.
şey yok yani. Hani İstanbul'da ilk toplantımızı orada yaptık yani. Hani şey olarak ama Ankara'dan böyle bir ses yükseldi. Hemen altta böyle şeyler geldi. İzmir'de var, Bursa'da var. Şimdi Ankara'yı da
Evet.
becerebilirsek hani orada çünkü biraz şöyle olacak. Yani Ankara'da muhtemelen rakamlar bir tık düşecek ama en azından bir başlangıç noktası olur. İşte ayda bir devam
Aslında
eden gündem. Evet.
Ankara'da bence bu konuda çok iyi potansiyel olan bir şehir. Birçok zaten yazılım şirketinin işte
Evet.
farklı farklı
Bence
startup'ları
Ankara
orada.
Twitter fenomenleri olmadığı için o kadar popüler gözükmüyor ama Ankara'da özellikle
Evet.
teknokent şey falan.
Ankara biraz kendi işinde gibi
Evet.
aynı.
Onlar işinde gücünde. Biz biraz burada işin artistindeyiz yani galiba. Hani
Digital Minds tarafı da bu şekildeydi. Digital Minds aslında community'den isterseniz Digital Minds yazarak ya da sanırım bir Twitter community'si de var diye biliyorum.
Yani şey yapabilirsiniz. Digitalminds.community adresine giderseniz aslında orada bir tane newsletter, haber bültenimiz var. Etkinlik duyuruları, ne yapılacağı, bundan sonraki o kurumsal kültür, yönetime kim geldi, ne yapıyor falan hepsini oradan takip edebilirler. Digitalminds.community domaini üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler bize.
Zaten podcast'in açıklamalarına da hem senin hem de Digital Minds'ın linklerini bırakmış oluruz. Abi benim aslında sana soracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Senin eklemek istediklerin var mı?
Ekleyebileceğim ne var dersen şöyle bir şey eklemek isterim. Şimdi sizin tarafta tabii tasarım işleri, sizin tarafta diyorum genel böyle ağırlıklı o işler konuştuğumuz için tabii bunu dinleyen başka mesleklerde insanlar. Ya bu generalist olma olayına biraz bakmalarını isterim. Hani böyle bir son öğüt gibi olacak belki bir şey olacak. Monoloğa dönecek çok istemiyorum ama yani şöyle bir şey var. Orada demiştin ya yaratıcılık. Yani yaratıcılık çok böyle inovasyon, yaratıcılık, yeni bir şey icat etmek, bulmak. Birazcık generalist olmakla ilgili. Hani uzmanlaşma çok önemli. İşte belli alanda, belli işlerde uzman olmak kıymetli. Ama generalist olmak için de ek bir çaba sarf etmelerini tavsiye ederim. Çünkü yaptığınız iş sizin çok yaratıcılıkla ilgili bir iş. Bu yaratıcılık işinin bir parçası olarak da farklı disiplinlerde yapılan şeyleri öğrenmek, onları görmek, onlardan bir şeyleri ödünç almak, onlardan ilham bulmak, insan ve davranışı üzerine okumak, araştırmak aslında çok kıymetli. Çünkü tasarım özellikle çok böyle kullanıcıyla ilgili bir şey. Çok o insanla, insanın bakış açısıyla, davranışıyla, hareketiyle ilgili bir şey. O yüzden hani şey bence çok okey, bir konuda uzman olmak. İşte ben Unity UI yapıyorum, ben işte marka logosu yapıyorum. Sadece logo konusunda uzmanlığım var. Okey ama bunların hepsi içinde birazcık generalist olmayı tavsiye ederim. Hayat beni generalist yaptı. Dediğim gibi askeri okul, tıp fakültesi, bankacılık baktığımda hani sonra kendi işim falan derken bütün şeyde bir de reklamcılık generalist olmaya çok uygun. Çünkü benim bir müşterim traktör lastiği yapıyor. Fabrikasını geziyorum. Oradan bir şey öğreniyorum. Bir müşterim enerji işi yapıyor. Gidiyorsun hidroelektrik santrali geziyorsun. Ondan bir şey öğreniyorum. Hani benim çok böyle generalist yaptığı hayat çok faydasını gördüm.
Biraz ya bu marketingin biraz daha aslında mesleki deformasyonuyla da alakalı. Çünkü bir şirkette çalışırken ya da kendi markan içinde.
Başta sorduğun soruya gerçekten
o domaine hakim olmadan bir şekilde o personaya bir şekilde de hakim olmadan hani o işe girişmek mümkün değil. O yüzden formülü belki şu şekilde verebiliriz. Minimum bir alanda aslında uzmanlık ve hayat boyu da generalistik şeklinde. Bir konuda şöyle bir söz vardı orada da. Bir konu hakkında her şeyi bil, her konu hakkında da bir şey bil şeklinde. Bunu o zaman
aynen öyle, ediyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Dinleyicilere de sabırla dinledikleri için teşekkürler.
Biz çok teşekkür ederiz. Tekrardan yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle bugün Burak Su konuğumuzdu. Stop.